Armonik Hikayeler. Armonik Hikayeler.
Evet sevgili Özkan, geçen hafta Beyaz Kelebekleri andık. 7 koca gün geçti ve o programın içinde aslında ipuçlarını verdik. Haftaya da yine bir Türk rock müzik grubunu, Mavi Işıkları konuşacağız dedik. İşte o vakit geldi. Mavi Işıkları konuşmak için Armonik Hikayeler'de sesimizin ulaştığı her yere, dünyanın her yerine Türkiye'nin Sesi Radyosu farkıyla merhaba diyoruz. Mavi ışıklarla ilgili senin çıkardığın yine sayfa sayfa notlar var. Ben oradan çok kısa bir alıntıyı okuyacağım. Ardından sözü sana bırakacağım. Sevgili dinleyiciler, Türk rock müzik grubu 7 Eylül 64 tarihinde kuruluyor. Grup Çetin ve Metin Yavuz Doğan kardeşler, Nejat Toksoy, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa'dan oluşuyor. Maviyi huzuru yansıttığı için ışıkları da geleceğe ışık tutmak için seçiyorlar ve Mavi Işıklar adını alıyorlar. Beatlesvari giysileriyle, aynı tip kesilmiş saçlarıyla, cover diye artık çok biliyorsunuz bu tabiri de, parçalarla seslendirdikleri türkü düzenlemeleriyle dönemin ilginç ekiplerinden biri oluyor Mavi Işıklar. Ben mesela birkaç yıl önce Mavi Işıklar'la ilgili o 1960'lardaki yarışmalar vardır ya, onları biliyorsun, evet, Özkan, evet. Kayıtları da yayınlandı. Helvacı helvaları, evet. Meşhurdur Mavi Işıklar'ın.
Zaten altı mikrofonda bir şekilde o şarkıyla yarışıyorlar. Mavi Işıklar deyince bir kere hemen yine onların bu tarzının ya da işte senin okuduğun tavırlarının nereden kaynaklandığını bir kere daha söyleyelim. İşte Beatles bari dedin ya. Yani 60'lar hakikaten tam bir Beatles çılgınlığı var. Ve grup müziğinin çok önde olduğu yıllar. Artık neredeyse solistler bir kenara bırakılıyor. Tamamen grup müziği yapılıyor gibi. Oraya doğru bir ilgi var. Sayısız grup var. Türkiye'de de öyle. Mesela Süliyetler var.
Tabii.
Hatta şey bile var, TPA Batman Orkestrası var.
Efendim, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Orkestrası.
Evet. İşte Moğollar var. Yani sürekli şey, Ersen ve Dadaşlar var.
Tabii tabii. Yani Edirdehan var, Edirne Ardahan'dan. Tabii.
Çok fazlasıyla
Barış
grup var.
Barış Manço, Cem Karaca'nın ilk gruplarından, evet.
Ve Türk popunun bir şekilde hız kazanmasını isteyen bir kuşak var.
Dünyanın ve Türkiye'nin iklimi de ona çok uygun.
Hep zaten direkt sosyolojiyle ilgili bir şey. Farklı coğrafyalarda yeni moda olan şeyler bir şekilde diğer coğrafyalara da mutlaka uğruyor. Ve oralara da yeni şeyler, yeni bir çıkışlar, yeni araçlara sebep oluyor.
Hani birçok programda vurguluyoruz. Bunu da vurgulayalım tekrar istiyorum. İşin sosyolojisi de önemli. 1990'ları yaşadık, 2000'leri yaşadık, 2010'ları yaşadık, 2020'leri yaşıyoruz, 80'leri yaşadık, 70'leri yaşadık. Yaşadık yani,
evet,
biz bunları,
evet.
Aklımız bali olarak yaşadık. 60'ların çok kuyruğundan böyle çok bebeklik, çocukluk. Bence gene onu söyleyeceğim, dünyanın en naif yılları 1960'lar ve kısmen 70'ler. 80'lerle birlikte bambaşka bir dünya var. O daha saldıran, işte daha çok kazanmalısın, daha çok üretmelisin, daha çok tüketmelisin dedikçe insanı mutsuz eden, koşturan bir zaman dilimine girdi maalesef dünyamız ve ülkemizde. O liberal politikalar, açılımlar birçok şeyi çok zorladı. Bu müziğin naifliğini de bence etkiledi. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun?
Şimdi Murat abi, direksiyonu öyle bir yere kırdın ki. Çok güzel, çok farklı şeyler söyleyebiliriz. Dilersen bir Gitme Kalı dinleyelim.
Tamam.
Bu bir Bee Gees şarkısıdır aynı zamanda. Bir cover'dır yani, demin okuduğum gibi. Onu dinledikten
cover'ı
sonra...
Cover'ı nasıl çevirelim Türkçe? Yani şöyle... Uyarlama diyelim mi, adapte mi diyelim?
Bir farklı bir ülkenin bir şarkısı var. Siz onu bir şekilde çok benimsiyorsunuz. Türkçe sözler yazıyorsunuz. Onun üzerine yine aynı müzik alt tabanıyla Türkçe olarak söylüyorsunuz. Cover bu.
Ama aynı zamanda Türkçe bir solistin şarkısını da seslendirmeye de cover deniyor değil mi?
Yani, tabii tabii.
Tabii de o var
elbette.
Yani.
Evet,
illa hani yabancı Türkçe.
Güzel hatırlattın, yani şey var, bu illa yani yabancı olmasına da gerekmiyor.
Barış Manço'nun bir şarkısında coverlayıp söyleyebiliyor.
Tam da bu, başka bir şey söylemeyeyim çünkü cümle tam yerine oturdu.
Evet, Gitme Kal sevgili dinleyiciler, Mavi Işıklardan dinletelim ilk çalışmayı. Ondan sonra bu direksiyonu kırdığımız yerle ilgili bakalım Özkan neler söyleyecek. Evet, direksiyonu kırmıştık en son.
Şöyle, müzik dünyasında çok tartışılan bir konuya getirdin sen şeyi. Yani programın gidişatını söyleyeyim. Şimdi müzik otoriteleri bu işten çok anladığını söyleyen, güya bir şekilde otorite olarak gören, kendisini otorite gören insanlar şundan bahsederler. Müzik 1975'te bitti derler.
Bak ne kadar... ben o otoritelerden kopya çekmedim yani. Ondan haberim yoktu. Ama demek ki
ama sen de dünyayı otoriter... çok yakından takip ediyorsun her yönüyle. Dolayısıyla bunun altyapısına indikleri zaman şöyle bir şey söylenir. Müzik artık 1975'te ölmüştür. Çünkü 3C vardır işte Jim Morrison, efendim Janis Joplin, Jim Morrison gibi 3 isim aynı anda ölür. Bir anda büyük bir şok dalgası olur. Daha sonra müzik farklı bir yere doğru evrilir. İşte şarkı sözleri daha felsefileşir. Bambaşka bir noktaya gider. Ama o döneme kadar yapılan her şey tamamen akustiktir. Tam böyle stüdyo ortamıdır. Çok işte idealist olduğu söylenen isimler tarafından yapılmaya devam edilmektedir. Ama 75 sonrası işte tamamen değişir. İşte Mavi Işıklar üzerinde dönersek tam da bu amatör heyecanı hisseden, Beatles'tan çok etkilenen, beraberinde bir de karma bir etkilenme var, onu da söyleyeyim. Şimdi o dönemin grupları gide tartışma içerisindedir. Bazıları Stones'un yani Rolling Stones'un çok daha iyi müzik yaptığına inanırken diye bazıları da Beatles üzerine yoğunlaştılar.
Sen ne diyorsun?
Elbette Beatles diyorum. Yani bunun pek de tartışması olmaz ama o şekilde söylenmişti o zaman da. Daha sonra 70'lerde işin içine Pink Floyd da girecektir ki bizde de gruplar oraya doğru
evrilecektir. Daha bir muhalif, daha bir köşeli değil mi Pink Floyd?
Tabii aslında ki, bir gün Pink Floyd'u da fazlasıyla tam bir şeydir o yani. Bir filozofisi vardır işin. Çok farklı bir boyuttur yani.
Bir isyan, bir gençliği manifestosu vardır değil mi? Tabii, hey teacher diye.
Ciddi bir eleştiri vardır.
Hey you, hey sen.
Fazlasıyla yani şimdi onlarla ilgili cümle kurmayayım. Gene dalıp gitmeyeyim. Hemen şunu söyleyeyim. mavi ışıklar, Beatles şöyle bir algı vardı. İyi çocuklar gibi algılanır. Yani ailemizin temiz çocukları. Beatles. Ne söylediklerini bilen, söylediklerini çok yalın ve net olarak ifade eden. Mesela Beatles şarkılarını dinlerseniz bunu hemen görürsünüz. Hı-hı. İşte Yesterday der ve siz o bütün İngilizce şarkıyı olduğu gibi İngilizceyi çok iyi bilmeseniz de net olarak anlarsınız. Anladım. Çünkü İngilizler biliyorsun çok şeydir. Yani akıcı ve net olarak konuşurlar. Bunu şarkılara yansıttıkları için çok fazla bir dönüş almışlardır. Mavi ışıklar da sanki biraz o yoldan giderek bizim Anadolu ezgilerimizi kullanarak zaman zaman da batıya öykünen şarkılarıyla bir şekilde karşımıza çıktı. Dilersen devam edelim.
Devam edelim. Ben demin hatırlatmıştım. Senin çıkardığın notlarda da var. Onun da bilgisini vereyim. 64 yılının sonlarına doğru Hürriyet gazetesinin ilk defa düzenlediği Altın Mikrofon Armağanı Yarışması isimli yarışmada Mavi Işıklar Helvacı Helva isimli türküyü twist temposuyla icra ederek yarışmadan ikinci olarak ayrılırlar. Sonuç ilk başta bekledikleri gibi olmayıp ikincilikle yetinseler de aslında halk gözünde onlar birinci olmuş, kısa sürede şöhreti yakalamışlardır diye sen de bir not çıkarmışsın. Evet. O zaman dediğini yapalım ama yine bu notlarda diyorsun ki ayrıca 78 başvuru olan Altın Mikrofon yarışmasına başvuranlar arasında Cem Karaca ve Jaguarlar, Ayla Dikmen, Cahit Oben gibi çok değerli müzik insanı ve müzik grubu da bulunmuştur. Yarışma Genco Erkal, Mehmet Ali Birant, Ruhi Su ve Safiye Ayla gibi ünlü isimlerin yer aldığı 80 kişilik bir jüri eşliğinde gerçekleşiyor. Şimdi dediğin gibi o zaman Mavi Işıklar'dan Venüs ve Aşk'ı dinletelim. Bu da çok da bilinmez.
Onun üzerine konuşuruz.
Konuşalım. Tamam, onu dinletelim. Ardından Mavi Işıkları hatırlamaya, anmaya devam edelim. Harmonik hikayelerde.
Yürüyorken ben yolda, gece karanlığında, bir yıldız düştü dünyaya, geçip durdu karşıda. Uzaktan gülümsedim ona, aşk vaat etti ve bakışlarla sordu bana. Aşk vaat etti ve bakışlarla sordu bana. Uzun sessiz bir yol bu, gider akşam çöker.
Evet, Venüs ve Aşk dinlettik. Onun üzerine konuşuruz dedin. Neler söylemek istersin?
Şimdi bu dinlediğimiz çalışmada bir cover. Hı-hı. Yani ünlü Belçikalı grup Shocking Blue vardır. Hı-hı. Onlar son derece ünlüdür. çok az kişi bilir ama hani diyelim ki o grubun bir diyelim ki CD'si geçti elinize. Önceki programlarda senin eline bir kaset geçmişti ve onu korumuştun ya. Bugün onların CD'si eline geçse eminim oraya dalıp gidersin. O kadar ünlü bir gruptur ve şarkıları Venüs. Çok ünlüdür. Bugün halen sürekli olarak yeniden seslendirilir. Mavi Işıklar'da 60'larda onların şarkısını bu tip sözlerle bir kere daha seslendirmişti. Çok da keyif alınan bir başka gruptu Shocking Blue. Onlardan alınma. İlk dinlediğimiz şarkı da zaten
orada da bir blue, bir mavi var değil mi Shocking Blue'da?
Var. Evet, yani var. Mavinin, evet. Bir şekilde bir mavi takıntısı vardır zaten aslında. Alpay'ın bir şarkısı vardır. Mavi o kadar fazla şeye metafor olarak kullanır ki farklı şeyler, ifadeler içeren. Müzikte de mavinin kullanıldığı çok grup var. Şarkı sözü var. Mavi bir anlamda hani sakinliği, birçok şeyi ifade ettiği söylenir. Belki de bu yüzden bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Mavi Işıklar özeline dönersek işte bu Türk popunun bir şekilde hayat bulmaya çalıştığı günlerde, 60'larda özellikle bu altın mikrofon yarışması ciddi anlamda bir şey. Bir sahne.
Bir çıkış noktası. Bir çıkış noktası.
Hem de fazlasıyla işte bir an önce isimlerini söyledin. İşte Genco Erkal sizi seyrediyor. Ruhi Su sizi seyrediyor. En önemlisi Safiye Ayla sizi seyrediyor. Dolayısıyla yani hakikaten bir şey yapıyorsanız ciddi anlamda bir geri dönüş alma imkanınız da var.
Şimdi senin notlarında var. Hani ona da değinelim istiyorum. Pijama konserleri diye. Müziğin yanında giyim tarzları ve sahne şovlarıyla da ünlü. 70'te Şan Sineması konserine pijamalarıyla çıkmaları olay oluyor. Şan Sineması'nı bilenler bilmeyenlere anlatsın. Sevgili dinleyiciler, 1980'lerde ben İstanbul'da öğrenciyken burada Şan Sineması'nda, Şan Salonu'nda çok fazla konseri, etkinliği, müzikali izledim. Sonra 80'lerin sonunda elektrik kontağından çıktığı bir söylenen yangınla Şan Sineması tarihe karıştı. Evet. Şan Salonu tarihe karıştı. Şan Sineması'nı 80'lerde Türkiye'nin gündemine sokan da çok erken kaybettiğimiz Egemen Bostancı'ydı.
Egemen Bostancı zaten ayrı bir parantezin konusu. Gerçekten o olay da hepimizi son derece üzmüştü ama ne yazık ki böyle bir durum var. Bir de aralarında yaptıkları anlaşma var. Bak istersen onu da oku abi buradan.
Ne diyor? Maceraları pijamayla da bitmez. Müzik gruplarında yaşanan anlaşmazlıkları yakından bildiklerinden dağılmayı önlemek ve isimlerini 10 yıl yaşatabilmek amacıyla aralarında anlaşma imzalarlar. Demokratik bir işleyiş sağlamak için de grubun lideri her 3 ayda bir noter huzurunda düzenlenen kontratlarla değiştirilecektir. Böylece her üyenin eşit söz sahibi olması sağlanacaktır. Şimdi sen bunu yazmışsın, ben de bunu okudum, okumamı da istedin. Bir taraftan çok güzel ama bir taraftan da o 70'lerin naifliğine biraz ters düştü gibi geldi. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi okurken gördüm. Yani her şeyi kontrata bağlamak demek ki 70'lerde de varmış.
Aslında biraz şununla ilgili.
Hani sözümüz senettir kısmı 70'lerle birlikte bitmiş.
Bu gerçekten zaten çok mizahi bir durum. Çünkü hani daha önce de bahsettik, gruplar bir şekilde yan yana durmuyorlar. Yani herkes ciddi anlamda bir beyin olduğuna, yani egolar o, aslında diye olaya kendisinin vakıf olduğuna inanan bir tarzı var. Çok az grup yan yana kalabiliyor. Hatta diyorlar ki bir şekilde artık kendimizi bu insanlara lanse edebildik. Bizi kimler dinledi ve herkesi biz beğeniyor. Bu tür bir şeye belki ondan gittiler ama senin söylediğin kesinlikle doğru.
Peki ne zaman dağılıyor bu grup?
Daha sonra ondan bahsedeceğiz.
Hadi bahsedelim çünkü sürede
sıkıştırıyor. Peki 60'lar boyunca devam ediyorlar ama işte 70'lere doğru bir şekilde yine grup içi sıkıntılar bu şeylere bir şekilde
yansıyor.
Yani bu anlaşmalar falan geçerliliğini korumuyor tabii ki. Bir şekilde ayrılıyorlar. Ama dediğim gibi o yarışmalar döneminde özellikle en çok isimlerinden bahsediyor. Sinemada perdesinde kısa süreli görünüyorlar. Bir Fatma Girik filminde. Dolayısıyla halen mesela gene bu internet ortamında izlenebilir. Ama şey var. Bir de bir o dönem gruplarda bir arayış var. Dediğim gibi yıllar ilerledikçe hani o Pink Floyd'dan falan bahsettik ya. Oraya doğru bir evrilme söz konusuyken Mavi Işıklar o akışa tam da ayak uyduramıyor. Yani biraz yaptıkları müzik özelinde kalıyorlar. Anladım. Ama başka gruplar bambaşka yere.
O zaman gidiyor. Sevgilimi dinletelim Mavi Işıklar'dan. Sonra kaldığımız yerden devam edelim ama hakikaten gözümde tiktaklarda o kırmızı noktalarda hızlı bunlar dönüyorlar. Dinletelim ardından biz yavaş yavaş veda için sevgili dinleyiciler karşınızda olalım. Evet, armonik hikayelerde mavi ışıkları anıyoruz, hatırlatıyoruz sevgili Özkan. Geçen hafta Beyaz Kelebekler'den konuşmuştuk. Arka arkaya bu iki güzel güzide müzik grubuna değiniyoruz. Bugün Mavi Işıklar artık Mavi Işıklar grubu olarak yok, değil mi? İsimlerden
evet.
Bazıları var ama...
2000'li yıllar, 1990'da, 2000'li yıllarda işte 2011 yılında mesela yayınlanan bir televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki de bir takım şarkıları gündeme geldi. Yeniden anıldılar. Bir şekilde yeniden anılan ama artık geçmişte kalan bir grup. Fakat 45'likleri, söyledikleri şarkılar özellikle CD formatı bir şekilde hayatımıza girdiği zaman... çok önemli satışlara da ulaştı
ne
o dönem
güzel,
için.
Ne güzel, ne güzel.
Yani yeniden bütün o yaptıkları 45'likler bir araya getirilerek bir CD formatı şeklinde getirildi. Ben gördüğüm zaman mesela çok heyecanlanmıştım. Şu anlamda yani o tür kayıtları tek tek bulmak son derece zor oldu. Ama hepsini bir anda bir arada
bir kolaj,
görmek.
Bir derleme olarak.
Zaten programın en başında da söylediğimiz gibi o giysileriyle falan çok değişik farklı bir fotoğrafı vardır. CD kapağında. Heyecanlanmıştık, dinledik. Hakikaten farklı bir yerlere götürdü bizi. Dedik ki Türkiye'de bir zaman böyle müzikle yapılmış ve bence çok da güzel.
Selam
yapmış.
Olsun onlara. O zaman senede bir günü dinletelim, ardından veda için tekrar dinleyicilerimizle bir arada olalım.
Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman her zaman üzgün, beklerim yolunu aylar boyunca, yeter ki
Mavi Işıklardan dinlettik sevgili dinleyiciler. Senede bir gün. Sözün başında 1964'e gitmiştik. 7 Eylül 1964'te kurulmuş bir gruptu Mavi Işıklar. Neredeyse bizim doğumumuzla yaşıt değil mi Özkan? Dolayısıyla evet. O dönemde 20'li yaşlarında bile olsa bu grubu kuranlar, bugün onlar da 70'li yaşlarda yaşayanlar var. Aramızdan ayrılanlar var mı?
Var zaten grubun solisti Nejat Toksoy. Hı hı. 73 yaşında hayatını kaybetti ve devamında Cihat Günaydın kurucularından bir tanesi, aynı zamanda gitarist o da.
Yani hayatını, yaprak dökümü orada da.
O da gitti. Dediğin gibi zamanla alakalı bir şey bu. En son kendilerini yeniden bir şekilde bir araya geldiler ve Erkut Taşkın, hı-hı, büyük sanatçı. Evet. Çok güzel bir konser verdiler birlikte. Herkes hakikaten çok duygulandı. Şarkıları dinleyenler neredeyse dinlemek bir yana ağlamaya falan başladılar. Çünkü çok tabii, büyük yaşanmışlıklar tabii. O eski günler tabii. Akıllara geldi. Bir şekilde Mavi Işıklar hayatımıza dokundu. Müziklerini yaptı ama bugün hala...
O ışık oradan. Görmek isteyen o Mavi Işıkların ışığını hala görür. Mavi Işıklardan Zaman.
Tam da zaman demişken
veda ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Armonik Hikayeler'den programın hazırlanmasında çok değerli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, tam karşımda sevgili Özkan Pekesen ve programın prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımı sunuyoruz. Haftaya bizden bir türkücüyü, rahmetli Özay Gönlüm'ü anmak için karşınızda olmayı ümit ediyoruz.
Gençliğin bir gün solar, kaybolan akan zaman. Unut sevdiğini, gülen gözleri, silsen gönlünden duyduğun özlemi. Ben son bu şeyi. We'll be right back.
Armonik Hikayeler.